Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Dicle Payverdi. Eserin adı Paris ve Londra'da Beş Parasız. Yazarı George Orwell. Özgün adı Down and Out in Paris and London. Türkçe'ye çeviren Berrak Göçer. Türü roman. Can Sanat Yayınları 4. basım. Ekim 2015 İstanbul. ISBN No'su 978-975-07-2563-0. Bu kitap 244 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Haziran 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Beş parasız kalmaktan o kadar çok bahsetmiştiniz ki, işte beş parasız kaldınız ve hala ayaktasınız. Paris ve Londra'da beş parasız, 20. yüzyılın en büyük romancılarından George Orwell'in Avrupa'nın iki büyük şehrinde Paris ve Londra'da yaşadığı sefaleti olanca gerçekliğiyle anlattığı son derece önemli bir eser. Bir gün Paris'in orta yerinde meteliksiz kalan genç yazar, yoksulluk ve açlıkla mücadele etmeye başlar. Rehineciler, iş bulma kurumları, umut tacirleri, karın tokluğuna günde 17 saat çalışan karanlık otel mutfakları arasında sürüp giden Paris macerası, yazarın güç de olsa kendini Londra'ya atmasıyla sona erer ama Londra'da onu çok daha ağır şartlar beklemektedir. Orwell, modern insanın ısrarla görmezden geldiği bir dünyanın kapısını aralıyor. İşsizlik, evsizlik, açlıkla damgalanan bu dünyanın insanları izbe pansiyonlarda, berduş barınaklarında yaşıyor. Hayata bir ucundan tutunmaya çalışıyorlar. Paris ve Londra'da beş parasız, köleliğin hiçbir zaman modern bir zamanlarda bile ortadan kalkmadığını, sadece görünüm değiştirdiğini anlatıyor. George Orwell 1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra öğrenimini Eton College'de tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell 1922-27 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. Ancak imparatorluk yönetiminin iç yüzünü görünce istifa etti. 1950'de yayımladığı Shooting an Elephant, Bir Fili Vurmak adlı kitabı, sömürge memurlarının davranışlarını eleştiren makalelerinin derlemesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği, Stalin rejimine karşı sert bir taşlamadır. Orwell'in en çok tanınan yapıtlarından 1984, bilim kurgu türünden klasik örneklerinden biri olmanın yanı sıra modern dünyayı protesto eden bir romandır. Burma Günleri ise Orwell'in Burma'daki, bugünkü Myanmar, İngiliz sömürgeciliğinin dile getirdiği ilk kitabıdır. Orwell 1950'de Londra'da öldü. Berrak Göçer 1986'da İstanbul'da doğdu. 2007'de New York Üniversitesi Medya, Kültür ve İletişim bölümünden mezun oldu. Editörlük ve çevirmenlik yaparak yayın hayatını sürdürüyor. Ah ne acı yokluk çekmek, kıtlığa düşmek, ne acı. Kaşar, çeviren Nazmi Ağıl. 1. Bölüm. Rue, sokak, Du Court Or, Paris, sabahın 7'si. Sokaktan gelen bir dizi öfkeli boğucu haykırış, benim otelimin karşısındaki küçük otelin müdüresi Madame Monche, üçüncü kattaki bir pansiyonere seslenmek için kaldırıma çıkmıştı. Çorapsız ayaklarına sabolar geçirmişti. Kır saçları omuzlarından dökülüyordu. Madame Monge, Sacre Solepe, aptal kaltak, sana tahta kurularını duvar kağıdının üstünde ezmemeni kaç defa söyledim. Oteli babanın malı mı sandın ha? Sen de herkes gibi camdan atsana. Fransızca, seni sürtük. Üçüncü kattaki kadın, Fransızca, defol be, ihtiyar inek. Bunu takiben dört bir yanda pencerelerini savrularak açılıp sokağın yarısının münakaşaya katılmasıyla oluşan renkli bir feryat korosu. 10 dakika sonra herkes aniden sustu. Yoldan geçen bir süvari birliğini izlemek için bağırmayı kesmişlerdi. Bu sahneyi sadece Rue de Couture'un ruhuna dair bir şeyler yansıtabilmek için aktarıyorum. Sokakta olup bitenler münakaşadan ibaret değildir elbette. Yine de anlatılan şekilde bir hengamenin en az bir kere yaşanmadığı sabahlara nadirdir. Münakaşalar seyyar satıcıların bağırışları, taşların üstünde portakal kabuğu yuvarlayan çocukların şamatası, geceliğinde yüksek sesle söylenen şarkılar ve çöp kovalarından yayılan keskin kokular, sokağın havasını işte bunlar oluşturuyordu. Daracık bir sokaktı. Yüksek, döküntü evlerden sanki tam yıkılacakken dona kalmış gibi tuhaf biçimlerde birbirinin üstüne yığılmış yapılardan oluşan bir koyak. Evlerin hepsi de oteldi. Ve çoğunlukla lehler, Araplar ve İtalyanlardan oluşan pansiyonerlerle tıka basa doluydu. Otellerin altındaki küçücük bistrolarda bir şilin karşılığında kafayı çekebiliyordunuz. Cumartesi geceleri mahallenin erkek nüfusunun üçte biri sarhoştu. Kadınlar yüzünden kavga ediyorlardı. En ucuz otellerde kalan Arap ameleler ise aralarındaki esrarengiz kan davaları yüzünden sandalyelerle bazen de revolverlerle hesaplaşıyorlardı. Geceleyin polisler sokağa ancak ikişer ikişer gelebiliyordu. Epey curcunalı bir yerdi. Yine de tüm şamatanın ve pisliğin ortasında o her zamanki saygın Fransız esnaflar, fırıncılar, çamaşırcılar ve diğerleri kendi hallerinde yaşıyor, usul usul küçük çaplı servetler biriktiriyorlardı. Benim otelimin adı Hotel des Trois Moulinets'tu. Yıkıldı yıkılacak gibi duran karanlık 5 katlı bu ağıl tahta bölmelerle 40 odaya ayrılmıştı. Odalar küçük ve her zaman kirliydi. Zira ne hizmetçi kız ne de patron Madame F'nin ortalığı süpürecek vakti vardı. Duvarlar kağıt kadar inceydi ve çatlaklar gizlensin diye kat kat pembe kağıtla kaplanmıştı. Soyulan kağıtların arası tahta kurusu kaynıyordu. Tavana yakın noktalarda uzun tahta kurusu sürüleri tüm gün asker gibi uygun adım ilerliyordu. Gece olup da aç kurtlar gibi aşağı indiklerinde ise birkaç saatte bir onları topluca öldürmek için uyanmak zorunda kalıyordunuz. Bazen tahta kuruları baş edilemeyecek kadar çoğaldığında yan odaya kaçsınlar diye kükürt yakıyordunuz. Bu durumda yandaki pansiyonerde misilleme olarak kendi odasında kükürt yakıp tahta kuruları gerisinden geri kaçırıyordu. Otel temiz değildi ama Madame F ile kocası iyi insanlar olduklarından kendinizi evinizde hissediyordunuz. Oda kiraları haftalık 30 ile 50 frank arasında değişiyordu. Pansiyonerler gelip geçici insanlardan, çoğunlukla yabancılardan oluşuyordu. Bavulsuz bir halde çıka geliyor, bir hafta kalıyor, sonra tekrar yok oluyorlardı. Her türlü meslek erbabı mevcuttu. Kunduracı, duvarcı, taş ustası, amele, öğrenci, fahişe, paçavracı. Bazıları feci derecede yoksuldu. Tavan aralarından birinde Amerikan pazarı için süslü püslü ayakkabılar yapan Bulgar bir öğrenci vardı. Sabah 6'dan 12'ye kadar odasında oturup bir düzine ayakkabı yaparak 35 frank kazanıyor, günün geri kalanında ise Sorbonne'da derslere gidiyordu. Papaz olmak için okuyordu. Odasında yere saçılmış derilerin arasında açık teknoloji kitapları yüzüstü duruyordu. Bir başka odada Rus bir kadın ile sanatçı olduğunu iddia eden oğlu yaşıyordu. Anne günde 16 saat çalışıyor, tanesi 25 santime çorap yamıyor, 2 dirhem bir çekirdek giyinen oğlu ise Montparnasse kafelerinde fink atıyordu. Odalardan birinde iki ayrı pansiyoner kalıyordu. Biri gündüz, diğeri gece işçisiydi. Bir başka odada ise dul bir kadın, verem hastası iki yetişkin kızıyla aynı yatağı paylaşıyordu. Otelde antika karakterler vardı. Paris'in varoşları antika insanların toplanma yeridir. Issız, yarı kaçak hayatlar süren ve normal ya da saygın olma çabalarından vazgeçmiş insanlar. Yoksulluk onları beylik davranış kurallarından muaf kılıyor. Tıpkı paranın insanları çalışmaktan muaf kılması gibi. Otelimizdeki pansiyonerlerin bir kısmının kelimelere dökülemeyecek denli tuhaf yaşantıları vardı. Söz gelimi, kısa boylu, derbeder bir çiftçi olan Roger Bulvar acayip bir iş yapıyordu. Blouvert Bulvar Saint Michel'de kartpostal satıyorlardı. İşin acayip yanı, kartpostalların müstehcen olanlar gibi kapalı paketlerde satılmasına rağmen aslında Loli'deki şatonun fotoğraflarını içermesiydi. Müşteriler bu durumu çok geç fark ediyor ve elbette asla şikayetçi olmuyorlardı. Roger'ler haftada yaklaşık 100 frank kazanıyor, tutumlu davranarak her zaman yarı aç, yarı sarhoş kalmayı başarıyorlardı. Odaları öyle pisti ki kokusu alt kata kadar yayılıyordu. Madame F'ye kalırsa, Roger'lerin ikisi de kıyafetlerini 4 yıldır değiştirmemişti. Ya da lağımda çalışan Henry vardı. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, efkarlı bir adamdı. Uzun, lağımcı çizmeleriyle doğrusu pek romantik görünürdü. Henry'nin tuhaflığı iş haricinde konuşmamasıydı. Hakikaten günlerce konuşmadığı oluyordu. Henüz bir yıl önce iyi bir işverenin yanında şoförlük yapıp para biriktiriyordu. Bir gün aşık olmuş, kız onu reddedince de sinirlenip kıza bir tekme savurmuştu. Kız tekmeyi yiyince Henry'ye sırılsıklam aşık olmuştu. 2 hafta birlikte yaşayıp Henry'nin 1000 frangını yemişlerdi. Sonra kız Henry'yi aldatmıştı. Henry kızın koluna bıçak saplamış ve 6 ay hapis cezası almıştı. Kız bıçaklanır bıçaklanmaz Henry'ye iyice abayı yakmıştı. Ve ikili barışmış, Henry'nin hapisten çıkınca bir taksi alacağı, evlenip bir yuva kuracakları konusunda anlaşmıştı. Ama kız Henry'yi 2 hafta sonra yine aldatmıştı. Henry tahliye edildiğinde kız hamileydi. Henry onu bir daha bıçaklamıştı. Biriktirdiği tüm parayı çekip yine bir aylık hapis cezasıyla sonuçlanacak olan içki alemine koyulmuştu. Ardından lağımda çalışmaya başlamıştı. Henry konuşmaya hiçbir şekilde razı edilemiyordu. Ona neden lağımda çalıştığı sorulunca asla yanıt vermiyor, sadece bileklerini kelepçelenmiş gibi çapraz yapıp kafasıyla güneyi hapishaneye işaret ediyordu. Kara talihi yüzünden bir günde yarım akıllının teki olmuştu sanki. Bir de R vardı. Yılın 6 ayını Putney'de ailesiyle 6 ayını da Fransa'da geçiren bir İngiliz. Fransa'dayken günde 4 litre, cumartesileri ise 6 litre şarap içiyordu. Bir keresinde tüm Avrupa'nın en ucuz şarabı orada diye Azorlara kadar gitmişliği vardı. Kibar, kendi halinde biriydi. Asla gürültücü ya da kavgacı olmadığı gibi asla ayık da değildi. Öğlene dek yatakta uzanır, öğleden gece yarısına kadar da bistrodaki köşede yavaş yavaş, sessiz sessiz demlenirdi. Demlenirken kibar, kadınsı bir ses tonuyla antika mobilyalardan bahsederdi. Benim haricimde mahalledeki tek İngiliz R'ydi. Böylesi antika yaşamlar süren daha çok kişi vardı. Camgöz olduğunu bir türlü kabullenmeyen Romanyalı Monsieur Jules, limosinli taş ustası Freux, Pinti, Rolle, gerçi o benim dönemimden önce ölmüştü, İmzasını cebinde taşıdığı bir kağıttan kopyalayarak atan paçavracı ihtiyar Laurent. Vakit olsa bazılarının biyografilerini yazmak eğlenceli olabilirdi. Mahallemizin sakinlerini sadece ilginçlik olsun diye değil, hepsi de hikayenin bir parçası olduğu için anlatıyorum. Ben yoksulluk hakkında yazıyorum ve yoksullukla ilk temasım bu varoşta gerçekleşti. Varoş, sefilliği ve tuhaf hayatıyla her şeyden önce yoksulluk konusunda bir ibret, ardından kendi tecrübelerim için bir arka plandı. İşte size oradaki yaşamın neye benzediğini bu yüzden anlatmaya çalışıyorum. İkinci bölüm. Mahallede yaşam. Mesela Hotel des Torix Monix. Altındaki bistromuz tuğla zeminli, yarısı yer altında kalan küçücük bir oda. İçeride şarap lekeleriyle bezeli masalar ve altında Fransızca "Veresiye öldü" yazan bir fotoğraf. Büyük büyük çakılarla sucuk dilimleyen kırmızı kuşaklı işçiler, midesine iyi geliyor diye tüm gün Malaga içen inatçı, inek suratlı, Avuvegardlı, harikulade köylü kadın Madame F, aperitifine oynanan zar oyunları, Fransızca ahududular ve çilekler hakkında, Fransızca tüm bölüye aşıkken tek bir askerle nasıl evleneyim diyen Madelon hakkında şarkılar ve ulu orta sevişmeler. Otelin yarısı akşamları Bristol'da buluşurdu. Keşke insan Londra'da da böyle neşeli bir pub bulabilse. Bristol'da insan tuhaf tuhaf konuşmalara kulak misafiri olurdu. Tadımlık niyetine size bölgenin antikalarından Charlie'nin konuşmasını takdim ediyorum. Charlie iyi bir aileden gelen eğitimli bir gençti. Evden kaçmıştı ve ara sıra gönderilen harçlıklarla geçiniyordu. Pespembe, gencecik bir adam tasavvur edin. Tatlı bir çocuğun diri yanakları ile yumuşak kahverengi saçlarına ve ıslak kiraz dudaklara sahip. Ayakları mini minnacık, kolları sıra dışı bir biçimde kısa, elleri bebek eli gibi yumuk yumuk. Konuşurken sanki çok mutluymuş, bir an dahi yerinde duramayacak kadar hayat doluymuşçasına kendine has bir şekilde dans ediyor, hoplayıp zıplıyor. Saat öğleden sonra 3 bistroda Madame F ile 1-2 işsiz dışında kimse yok. Ama Charlie kendinden bahsettiği müddetçe kiminle konuştuğuna aldırış etmiyor. Barikatın üstüne çıkmış bir konuşmacı gibi nutuk atıyor. Kelimeleri dilinde yuvarlayıp kısa kollarını sallıyor. Domuzlarınkini andıran küçük gözleri şevkle parıldıyor. Nedense fazlasıyla tiksindirici bir görüntüsü var. En sevdiği konudan, aşktan bahsediyor. Fransızca, "Ah, aşk, aşk, ah kadınlar, beni öldürdü. Ne yaparsınız ki, beni kadınlar mahvetti." Fransızca, "Bayanlar, baylar, telafisi olmayan bir biçimde mahvetti. 22 yaşında bitmiş tükenmiş bir haldeyim. Ama neler neler öğrendim. Bilgeliğin derinliklerine mi inmedim? Ne muhteşem gerçek bilgeliğe erişmek, kelimenin en yüce anlamıyla medeni bir adama dönüşmek. Ah ama hayat güzel." Vesaire vesaire. Üzgün olduğumuzu hissediyorum. Üzülmemelisiniz. Yalvarıyorum. Daha neşeli olun. Doldurun kadehleri samos şarabıyla. Düşünmek yok böyle konuları. Ah, dinleyin. Yoğun tecrübelerime dayanarak sizlere aşktan bahsedeceğim. Sizlere aşkın gerçek anlamını, sadece ve sadece medeni insanın bilebileceği gerçek duyarlılığı, daha yüksek, daha rafine zevki açıklayacağım. Sizlere hayatımın en mutlu gününü anlatacağım. Ne yazık ki öyle bir mutluluğu tadabileceğim günler geride kaldı. Ebediyen yok oldu. Tekrar yaşanma ihtimali, hatta arzusu bile kalmadı. Pekala, iyi dinleyin. 2 yıl önceydi. Kardeşim Paris'teydi. Kendisi avukattır. Ve annemle babam ona beni bulup akşam yemeğine çıkarmasını söylemişlerdi. Kardeşimle ben birbirimizden nefret ederiz. Ama annemle babama karşı gelmek istemedi. Yemeğe çıktık ve yemekte 3 şişe Bordeaux ile Zilzurna sarhoş oldu. Onu oteline bıraktım. Yolda 1 şişe konyak almıştım. Otele vardığımızda kardeşime konyaktan koca bir bardak içirdim. Onu ayıltacak bir şey olduğunu söyledim. İçti ve anında nöbet geçiriyormuş gibi yere düştü, kör kütük sarhoştu. Onu kaldırıp sırtını yatağa yasladım. Sonra ceplerini karıştırdım. 1100 frank buldum. Kaptığım gibi merdivenden aşağı koştum, bir taksiye atladım ve kaçtım. Kardeşim adresimi bilmiyordu. Güvendeydim. İnsan parası olunca nereye gider? Bordellere. Genel evlere. Tabii. Ama vaktimi ancak amelelerle yakışacak bayağı zamparalıklarla harcayacağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Allah kahretsin ki medeni bir adamım ben. Müşkül pesentim. Anladınız mı? Eksivant ve cebimde 1000 frank vardı. Aradığımı gece yarısı bulabildim. 18 yaşında son derece zeki bir gençle bir araya gelmiştim. Üstünde en smoking vardı. Saçları ala Amerikan tarzı idi. Bulvardan uzaktaki sessiz bir bistroda sohbet ediyorduk. O gençle ben birbirimizi iyi anlamıştık. Havadan sudan konuştuk. Eğlenme yollarından bahsettik. Kısa bir süre sonra birlikte bir taksiye atlayıp yola koyulduk. Taksi dar tenha bir sokakta durdu. Yolun sonunda tek bir hava gazı lambası yanıyordu. Taşların arasında koyu renk su birikintileri vardı. Bir tarafta bir manastırın yüksek duvarı uzanıyordu. Rehberim beni kepenkleri kapalı, yüksek, yıkıntı bir eve götürüp kapıyı birkaç kez vurdu. Anında ayak sesleriyle kilitlerin açılması duyuldu ve kapı aralandı. Aralıktan büyük, yamru yumru bir avuç uzanıp burnumuzun dibinde durdu. Para isteniyordu. Rehberim ayağını kapı ile basamağın arasına sıkıştırdı. "Ne kadar istiyorsun?" dedi. 1000 frank," dedi bir kadın sesi. "Ödemeden içeri giremezsin." Avuca 1000 frank koydum. Geri kalanını da rehberime verdim. Bana iyi geceler dileyip uzaklaştı. İçerideki sesin parayı saydığını duyabiliyordum. Sonra siyahlara bürünmüş, ince, yaşlı, kargayı andıran bir kadın burnunu uzattı ve içeri almadan önce beni kuşkuyla süzdü. İçerisi zifiri karanlıktı. Tek görebildiğim boyasız bir duvarı aydınlatıp geri kalan her şeyi koyu bir gölgeye boğan gaz lambasının aleviydi. Ortalık fare ve toz kokuyordu. Yaşlı kadın tek kelime etmeden gaz lambasında bir kibrit yaktı. Ardından önüme düştü. Ve taş koridordan aksaya aksaya ilerleyip bir kat taş merdiven çıktı. "Voilà! İşte," dedi. "Şuraya, bodruma in ve ne istersen yap. Ben hiçbir şey görmeyecek, hiçbir şey duymayacak, hiçbir şey bilmeyeceğim. Yani özgürsünüz, tamamen özgür." Ah Mensur, böyle anlarda vücudu nasıl da yarı korku, yarı sevinç dolu bir titremenin sardığını size anlatmama herhalde gerek yok. Kuşkusuz siz de biliyorsunuz. Duvarı ellerimle yoklayarak yavaş yavaş aşağı indim. Nefes alıp verişim ve ayağımın taşlara sürtüşü dışında havaya tam bir sessizlik hakimdi. Merdivenin bitiminde elim bir elektrik düğmesine rast geldi. Düğmeyi çevirmemle birlikte 12 kırmızı küreden oluşan büyük bir avize bodrumu kırmızı bir ışığa boğdu. O da nesi? Bir bodrumda değil, bir yatak odasında büyük, zengin, gösterişli, baştan aşağı kan kırmızısına bürünmüş bir yatak odasındaydım. İşin içinden çıkabiliyorsanız çıkın. Yerde kırmızı halı, duvarlarda kırmızı duvar kağıdı, koltuklarda kırmızı pelüşler, tavan bile kırmızı. Her yer kırmızı, insanın gözünü alıyor. Ağır, boğucu bir kırmızıydı bu. Işık kan dolu çanaklardan yansıyor gibiydi. Ötede kare şeklinde kocaman bir yatak duruyordu. Yorganı da geri kalan her şey gibi kırmızıydı. Yatağın üstünde ise kırmızı kadife elbise giymiş bir kız uzanıyordu. Beni görünce kız büzüldü ve dizlerini kısa elbisesinin altında saklamaya çalıştı. Kapının önünde durmuştum. "Gel bakalım Pilicim," diye seslendim ona. Korkudan inledi. Bir sıçrayışta yatağın yanında bittim. Benden kaçmaya çalıştı ama onu boğazından yakaladım. İşte böyle, görüyor musunuz? Sıkı sıkı. Debelendi, merhamet için yalvardı ama onu bırakmadım. Kafasını geriye itip yüzüne baktım. 20 yaşında ya var ya yoktu. Yüzü aptal bir çocuğun ablak donuk yüzüydü ama boyanmış ve pudralanmıştı. Kırmızı ışıkta parlayan mavi aptal gözlerinde ise sadece böyle kadınlarda rastlanan o şaşkın çarpık ifade vardı. Kuşkusuz ailesi tarafından satılan bir köylü kızıydı. Tek kelime daha etmeden onu yataktan çekip yere fırlattım. Sonra bir kaplan gibi üstüne atladım. Ah, o anın mutluluğu, eşsiz coşkusu. Size izah edeceğim şey bu. Voilà, amor, işte gerçek aşk. İşte hayatta uğruna çabalamaya değecek tek şey. İşte tüm sanat ile ideallerinizin, tüm felsefe ile inançlarınızın, tüm tumturaklı sözler ile kibirli davranışlarınızın yanında kül kadar soluk ve değersiz kaldığı şey. İnsan aşkı, gerçek aşkı. Bir kere tattıktan sonra diğer her şey bir mutluluk hayalinden ibaret kalmaz mı? Gitgide daha vahşi, daha vahşi bir biçimde yineledim saldırımı. Kız tekrar tekrar kaçmaya çalıştı. Yeniden merhamet dileyerek haykırdı ama ona güldüm. Merhamet mi? Dedim. Buraya sana merhamet göstermeye mi geldim sandın? 1000 frangı bu yüzden mi ödedim sandın? Size yemin ederim, özgürlüğümüzü kısıtlayan o lanet yasa olmasa onu oracıkta öldürüverirdim. Ah, nasıl da çığlık attı. Istıraptan nasıl da acı acı inledi. Ama çığlıklarını duyacak kimse yoktu. Orada Paris sokaklarının altında bir piramidin kalbindeki kadar güvendeydik. Kızın yüzünden yaşlar süzülüyor, pudrayı uzun pis lekeler halinde dağıtıyordu. Ah, o geri gelmeyecek anlar. Sizler, aşkın en ince hassasiyetlerini ekip biçmemiş olan sizler, böyle bir zevkle akıl erdiremezsiniz. Ve artık gençliğimi yitirdiğim için, ah gençlik, ben de hayatı bir daha asla böyle güzel bir şekilde göremeyeceğim. Bitti. Evet, gitti. Ebediyen yok oldu. Ah, insan sevinci ne kadar sefil, kısa ve hayal kırıklığıyla dolu. Çünkü aslında car en realite, aşkın doruk anı ne kadar sürer ki? Hiç. Bir an. Belki bir saniye. Bir saniyelik esrime ve ardından toz, kül, hiçlik. İşte böylece bir anlığına en yüce mutluluğu, insanoğlunun erişebileceği en yüksek ve en saf hissi yakaladım. Aynı anda da bitti, ben de kala kaldım. Neyle? Tüm yabaniliğim, tutkum bir gülün yaprakları gibi dağılmıştı. Üşümüş, dermansız kalmıştım. Beyhude pişmanlıklarla doluydum. Duyduğum tiksinti içinde yerde ağlayan kıza bir nebze acıdım bile. Böylesine adi duygulara yakalanmamız sizce de mide bulandırıcı değil mi? Kıza bir daha bakmadım. Tek düşüncem oradan uzaklaşmaktı. Mahzenin basamaklarını hızla tırmanıp kendimi sokağa attım. Dışarısı karanlıktı. Hava buz kesmişti. Sokaklar boştu ve taşlar topuklarımın altında ıssız ve kof bir şekilde yankılanıyordu. Bütün paramı harcamıştım. Taksi param bile yoktu. tek kişilik soğuk odama yürüdüm, yalnız başıma. Evet, size izah etme sözü verdiğim şey işte bu. Bu aşk. Bu hayatımın en mutlu günüydü. İlginç bir karakterdi bu Charlie. Onu sadece Côte d'Or bölgesinde ne denli farklı karakterlere rastlanabileceğine bir örnek olarak anlatıyorum. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.